Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin ile birlikteyiz. Tekrar huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk pek kıymetli dostum Sami kardeşim. İnşallah kıymetli dinleyicilerimize buna selam diliyorum. Güzel bir program olur yine. Radyomuz için çekiyoruz bu şeyleri. Hakikaten güzel. Geçen hafta da hatırlarsanız İmam Rabbani Hazretleri velayet, keramet konularını ele almıştı. Herhalde bugün devam edeceğiz.
Devam edeceğiz hocam mektuba. Şöyle devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Epey bir zamandır zihnimi kurcalayan bir mesele var. Sayıları gayet fazla olmasına rağmen acaba neden bu ümmetin olgun velilerinin hiçbirinden Seyyid Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hazretlerinden görüldüğü gibi harikulade hadiseler zuhur etmemektedir? Hak Subhanehu sonunda bu muammadaki sırrı bana açtı.
Şimdi burada tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri çokça kerametleriyle maruf bir Allah dostu. Kendisi Kadiriye tarikatının da aynı zamanda kurucusu. Yıllarca sahralarda efendime söyleyeyim halvet halinde yaşamış, konuşmamış, susmuş bir zat. Sonra Allahu Teala ona keşif keramet vermiş. Büyük bir mürşit olmuş. Diyor ki yani ne zamandır kafama takıldı. Pek çok Allah dostu var ama en çok onun kerametleri rivayet ediliyor. Onlardan bahsediliyor. Bununla alakalı bir soruya cevap vereceğim diyor şimdi.
Evet.
Bu geçen haftaki yazdığı Hüsamettin Bey'di herhalde.
Hüsamettin, evet, Mirza Hüsamettin.
Evet. Bey.
Seyyid Muhyiddin Geylani Kutsesi Ruh Hazretlerinin yükselişi bu ümmetin velilerinin birçoğunun yükselişinden çok daha yukarıdadır.
Yani yükselirken çok yükselmiş. Efendim o uruç kavsinde en üst zirveye ulaşmış.
Evet. İniş tarafında da ruh makamına kadar inmektedir ki bu makam sebepler aleminin üstünde bir makamdır.
Burası çok ilginç. Geçen hafta çokça bahsetmiştik Sami kardeşim, evet. Hatırlarsan. Bir de tam sebepler alemine inmesi gerekiyordu ki tam irşat edebilsin diye ama ruh, kalp, ruh, sır, kafi, akfa var ya.
Evet.
Ruh yani kalbe inememiş, daha aşağı inmemiş. Nakşiler açısından bakarsak meseleye. Sebepler aleminin üstünde bir yerde kalmış. Yani hala teşbih hata olmasın. Sebepler alemiyle Allahu Teala arasında bir yere korsak Allah Celle Celaluhu'ya daha yakın hakikat aleminde asılı kalmış.
Evet.
Öyle asıl olunca da tabii Allah'a güveni, itimatı çok sonsuz olduğu için efendim sebepleri görmeyip direkt müsebbibe bağlamış gönlünü.
Evet.
Böyle bir yapısı var, durumu var diyor. Evet.
Hasan-ı Basri ile Habibi Acemi'nin arasında geçen hikaye de buna uygun düşmektedir.
Şimdi bir hikaye anlatacak ki
evet.
Tam böyle anlatıyor yani ne demek olduğunu. Hı-hı. Buyurun dinleyelim beraber.
Yani yukarıda anlattığımı desteklemekte ve teyit etmektedir. Hikaye şöyle. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün nehrin kıyısında durmuş, karşıya geçmek için kayık bekliyordu. Bu sırada Habibi Acemi çıka geldi.
İkisi de büyük Allah dostu. Evet. Hasan-ı Basri tabiinden. Yani hakikaten kelamda, fıkıhta, pek çok ilimlerde ve tasavvufta zirve bir şahsiyet. Habibi Acemi ise böyle bilinen, hani Arap olmayan, ümmi bilinen bir zat. O da büyük Allah dostu. Hı hı. İkisinin de meşrebi farklı biraz. Buyurun.
Habibi Acemi Hasan Basri Hazretlerine ne bekliyorsun diye soruyor. Hasan
yani Basri deniz kenarında Hazretleri... ne bekler veya nehrin kenarında? Kayık, hı hı, bekliyor tabii.
Evet.
Karşı geçti. Niye bekliyorsun burada diyor. Taaccüp ediyor yani.
Hasan Basri Hazretleri kayık bekliyorum diye cevap verince Habibi Acemi kaya ne gerek var? Senin yakini inancın yok mu diye karşılık verir.
Şimdi yakini inanç da ne demek? Yani Allahu Teala sebepleri bir aracı kılmış. Sebepler olmadan da Allahu Teala bize ikramda bulunabilir, yardımcı olabilir. Mesela normalde bıçak keser. Ama İsmail Aleyhisselam'ın boynunu bıçak kesmedi.
Evet.
Allah sebeplere izin vermedi çünkü. Normalde ateş yakar. İbrahim Aleyhisselam ateş yakmadı. Tufanda Nuh Aleyhisselam'ı ve onun tabi olanları su boğmadı. Çünkü bunlar hepsi Allah'ın emrine musahhar. Hiçbiri böyle faili mutlak, kendi gücüne sahip olan varlıklar değil. Ateş de, bıçak da, su da Allah'ın emriyle hareket ediyor. İbrahim Aleyhisselam öyle değil mi? Taşa vuruyor bıçak. Taşı ikiye bölüyor. Ama İsmail'in boynunu kesmiyor.
Evet.
Ey İbrahim diyor bıçak. Ben diyor Allah'ın emriyle hareket ederim. Şimdi Habibi Acemi o kalp ruh alemi demişti ya. Ruh aleminde kalmış. Aşağı inemediği için hala gönlü sebeplerin üstünde müsebbibül esbab ile beraber. Evet. Biliyor ki hepsi Allah'ın elindedir. Yakinin yok mu yani, bu sudan niye korkuyorsun ki? Bu su tufanda Nuh Aleyhisselam'ı ve efendim tabilerini başında taşıdı. Onları batırmadı. Beni niye batırsın? Ben de Allah'ın veli bir kuluyum. Ben de Allah'ın bir kuluyum diyor. O iman ile, o kesin inanç ile.
Hmm.
Ama şu yakin demek şu demek. En ufak bir şüphen olmayacak.
Evet.
Ve böyle davrandığı için de suya basıp üzerinden yürüyüp gidiyor.
Evet. Hasan Basri de şöyle cevap vermiş hocam. Senin de bilgin yok mu diye söylüyor.
Burada tabi bunlar şifreli konuşuyorlar. Hı-hı. Birisi yakinin yok mu? Birisi diğeri de bilgin yok mu diyor. Yani senin diyor ilmin yok mu ki diyor Hasan Basri Hazretleri, şunu demek istiyor. Allah tamam yani suya basıp yürümek mümkün de o zaman Allah kayığı niye yaratmış?
Hmm.
Değil mi yani? Allah isterse bir bebeği, bir canlı anası babası da yaratır. Ama anne baba yoluyla dünyaya biz geliyoruz. Sebepleri inkar edemeyiz. Ha burada önemli olan şudur. Önemli olan sebeplerin arkasındaki müsebbibi görmektir. Hasan Basri onu görüyor.
Evet.
Ya her sebebin altında, arkasında Allah-u Teala vardır ama Rabbimiz bizi bu dünyaya göndermiş ve ilmen de şu sabit ki her şey bir sebebe bağlıdır. Bizim de vazifemiz sebeplere uyarak Allah'a kul olmaktır. Evet. Şeklinde bir cevap veriyor.
Evet. Daha sonra Habib kayık yardımı olmaksızın su üzerinde yürüyerek nehrin karşısına geçmiş. Hasan Basri ise kayık gelinceye kadar beklemiş.
Birisi yakini ile amel etmiş.
Hı hı.
Birisi de sünnete uymuş. Sünnet olan nedir? Sudan yürüyerek geçmek sünnet değildir. Sünnet olan kayığa binerek geçmektir karşıdan karşıya. Diğeri de caizdir.
Hı
hı. Şimdi onu açıklayacak İmam Rabbani. Evet. Hangisi daha üstün?
Hasan Basri Hazretleri sebepler alemine inmiş olduğu için sebepler aracılığıyla işini görebilmekteydi. Habibi Hacemi ise sebepleri bir kenara atmış ve bütünüyle gözünden olanları silmişti.
Ya yani demek ki burada birisi sebepleri tamamen sildiği için Allah'ın ona tecellisi başka. Tamam mı? Diğeri ise böyle değil. Sebeplere sarılıyor. Hı-hı. İkisi de doğru. Ama en doğru olan, yani İmam Rabbani söyleyecek bile düşünmez ama Hasan-ı Basri'nin yaptığı.
Evet.
Çünkü Peygamberimiz aynı şeyi yapmış.
Eyvallah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de, efendim Uhud'da normal bir savaşçı gibi zırhını giymiş, kılıcını bilemiş, değil mi? Yani enerji sarf etmiş. Hani ben şöyle bir dua edeyim de kafirler bir anda helak olsun falan dememiş yani. Dese yapabilirdi.
Evet.
Ama bunu yapmamış. O yüzden hani bunlar önemli, bilinmesi gereken tasavvufun usulüne müteallik konular. Allah razı olsun İmam Rabbani. 4 asır önce bugün bizim hala anlayamadığımız bu konuları. Niye anlayamadığımız konuları? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı zannediyor ki tasavvufta keramet göstermek esastır ve asıldır.
Hmm.
Hatta bazı tasavvuf aleyhtarı olan kardeşlerimiz diyorlar ki ya kardeşim Suriye savaşta işte Müslümanlar ölüyor, bilmem Afganistan şöyle. Ya şeyhler bir araya gelseler de bir dua etseler, şu Amerika'yı batırsalar olmaz mı? Avrupa Birliği'ni yani hak ile yeksan etseler, kerametleriyle bu olmaz mı diyorlar. İşte burada bunun cevabı da var.
Evet.
Allah isterse olur, olmaz diye bir şey yok. Ama velakin bu sünnet değil.
Evet.
Sünnet olan orduyu kuracaksın, silahını yapacaksın. Allah-u Teala ancak öyle yaparsak bize yardımcı olur. Öyle yapmadan da yardımcı olabilir. Ama bunu beklemek, Mevlana'nın tabiriyle evlat diyor. Toprak kazarken, çift sürerken hazine bulmak mümkündür. Sakın sen diyor hazine bulacağım diye sağa sola kazma. Sen normal ziraatçılık yap, çiftçilik yap. Eğer diyor kaderinde hazine bulmak varsa bir gün hazine denk gelir, onu da bulursun.
Evet.
O yüzden yani sebepleri iyi anlamamız lazım. Bazı zevat zannediyor ki tasavvuf aleyhtarı kardeşlerimiz, sufiler hiç normal bir iş yapmaz. Camdan aşağıya uçar giderler, gidecekleri yere.
Hı hı.
Yemek gelince bir dua ederler. Bunlar olmuş bu kerametler ama bunlar İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle bu yolun cevizidir, muzudur. Çocukları avutmak için bazen hani kaçmasınlar. Biz evvelden resim çekilirken kuş çıkacak falan derlerdi. Kuş çıkacak derken resim yani makineye bakardık. Kutu gibi büyük bir şeydi o. Evvelden böyle cep telefonları, güzel makineler yok. Resmimizi çekerdi resimci amca. Biz de kuş çıkacak diye hala bakardık. Hala çıkmadı bu kuşlar. İşte bunlar tasavvufta böyle bu kerametler falan yani sırf müptedi başlangıçtaki salikler hani bu zor yoldan kaçmasın diye arada sırada bir onları eğlendirecek efendim Allah'ın ikramlarıdır. İnkar etmiyoruz, vardır ama esas yol bu değildir. Evet. Şeyhler müritlerine bu şekilde kerametler falan o da var. İnkar etme, hepsi var. Ama gel evladım bakayım otur karşıma 10 dakika hadi bakalım güle güle. Sen kamil insan oldun diye bir şey yok.
Evet.
Bütün baktığımız Allah dostları tuvalet temizlemişler, mutfakta soğan soymuşlar, en ağır, en nefse ağır gelecek işleri yapmışlar. Hüdayi Hazretleri ciğer satmış.
Evet.
Ne bileyim, hep bunlar yapılmış. Sebeplerle nefis terbiye oluyor. O yüzden hani bazen biz de tasavvufi kesimler de bunu tam anlayamıyoruz, bu meseleyi. Biz zannediyoruz ki bir evliya keramet gösterirse çok büyük evliyadır. İşte bazı bugün kardeşlerimiz de biz bazı cemaatleri biliyoruz. Hiç normal bir işleri yok.
Evet.
Şeyhimiz uçtu, şeyhimiz bizi şöyle yaptı. Bir gün yolda gidiyorduk, bizi birden bir anda falan aldı, başka noktaya götürdü. Böyle hayal alemi gibi anlatıyorlar. Zannediyorlar ki böyle deyince bizim tarikat en iyi tarikat. Tam tersi.
Evet.
İmam Rabbani'ye göre ve diğer Allah dostlarına göre bu tür harikulade halleri çok göstermek demek ki müritlerin olgun olmadığını gösteriyor. Yani müritlerin şeytan bize dondurma alıver, bize şeker çikolata alıver demeleri gibi. Hani
evet.
Demişim çocuklarımız ne yapar bizden küçük çocuklar? Bir markete girersiniz. Sizin derdiniz eve un almak, yağ almak, işte efendim pirinç almaktır. Çocuk da sabah akşam sakız al, çiklet al, çikolata al diye ağlar durur. Oyuncak al der. Bütün parayı oyuncağa yatır der. İşte bunun gibi müritler eğer olgun değilse bu tür kerametleri her taraftan anlatıyorlar. Arabam bozuldu geçen diyor, tekeri patlamıştı diyor. Gitmedim lastikçiye. Şeyhim diyor, bir mürit koymuş. O benimle beraber yuvarlana lastik yerine. Böyle o kadar çok yani lüzumlu, lüzumsuz. Yani şunu söyleyeyim muhterem kardeşlerimiz, bunları yaymasınlar. Bunlar inanın tasavvufun aleyhine çalışıyor.
Evet.
Diyor ki o zaman tasavvufun münkir olan. Ya kardeşim sen arabanın lastiği patlayınca şeyhin sana yedek lastik diye bir müridi koyduğuna göre o zaman diyor bir tanesini de Suriye'ye uçak olarak gönderse ya orada Müslümanlara yardım etsin.
Değil mi? Evet.
Şimdi bu tür tasavvufu öveceğiz diye hani bir insan birisi diyor ki ben de dostlarımdan düşmanlarımdan korkmam diyor. Dostlarımdan korkarım. Ahmak insan sana faydam olsun derken zarar verdi ki biz de tasavvufa böyle kötülük yapmayalım. İşte bu tür çok basit çocuksu hikayeler anlatmak yani hiç kimseye faydası yok. O yüzden keramet haktır, hakikattir. Ama bunu böyle ulu orta kulaktan dolma, aslına vakıf olmadan normal hayatmış gibi, sebepler aleminin gerçekleriymiş gibi anlatmak bunlar yanlıştır.
Evet, Allah razı olsun. Mektup şöyle devam ediyor. Bu nedenle de sebeplerin aracılığı olmaksızın işini görebiliyordu. Yani Habibi Acemi'den bahsediyor.
Evet, çünkü ruh aleminde asılı kalmıştı. Henüz ayakları sebepler alemine basamamıştı.
Evet. Ancak Hasan-ı Basri'nin daha üstün olduğuna şüphe yoktur. Çünkü o aynel yakin, yani görerek inanma ile ilmen yakinin, yani bilerek inanmanın arasını uzlaştırmıştır.
Yani artık hem ilmel yakin hem de aynel yakin biliyor ki imanı var, yakin imanı da var. Ama bir de ilmel yakini var ki o da Allah bu şekilde muamelesi bu dünyada ona göre hareket ediyor. Böylece ayağı tam sebepler alemine, ilim alemine basmış bir şekilde. İşte bu irşat makamı. Bu tasavvufta irşat makamıdır. Nasıldır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkıyor. Orada cennetin en güzel ağaçlarını, kuşlarını, yemeklerini gördüğü halde yani oruçtan sonra miraçtan sonra tekrar o Mekke'nin sıcağına, işkenceli hayatına geri dönüyor.
Evet.
Bu da sebepler alemidir. Çıkışı çok fazla. Çıkışı yani insanlığın hayal bile edemediğimiz o yüce makamlar. Miraç ki en yüce makam. Başka peygamberle nasip olmamış. İnişi de o kadar sert.
Evet.
Yani geri döndüğü yer İstanbul'da bir saray değil. Efendim deniz kenarında bir villa değil. Mekke'nin hem fiziki şartlar olarak sıcağı, yokluğu, kıtlığı hem de müşrikleri, Ebu Cehilleri bilmem neleri onlarla savaşmaya yani mücadeleye geri dönüyor.
Evet.
İşte inişi ve çıkışı çok yüksek olanlar en büyük kimselerdir. Bazıları diyor İmam Rabbani inişi de az olabilir. Şey, çıkışı Allah'a vuslatında da hızlı ve ileri gitmemiştir. İnerken de tam yere inmemiştir. Bunlar çok keramet gösterir. Çünkü gönülleri yukarıda asılı kalmıştır. Ama irşatları azdır diyor.
Evet.
Şimdi mesela Habib Acemi Hazretleri büyük Allah dostudur. Hadi bakalım onu kendimize şimdi mürşit yapsak. Onu kendimize mürşit ittihaz etsek. Şimdi buradan karşıdan karşıya geçeceğiz Sami Bey kardeşim. Ben sana şunu demem lazım. Ey Sami'cim hadi yürüyelim. Gemi bekleyip boşuna gemiye para vermeyelim.
Evet.
Yürüyüp geçelim demem lazım. Öyle dersem ikimiz de boğulabiliriz muhtemelen.
Evet.
Ama Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ki sünnete yapışmak. Hı hı. Onda sıkıntı yok. Bugün nedense insanlar bu inceliği çok bilmediği için herkes Habibi Acemi gibi kendine şey arıyor.
Hı.
Tarikata gireyim de ne olur ne olmaz. Bir gün cebimde bilet parası olmazsa uçarak karşıya geçerim. Denizde yürüyerek bilmem işimi görürüm. Ya bunlar keramet arayışları, nefsin arayışlarıdır. Makbul değildir yani. Hı. Çünkü evet. Keramette nefsimizin payı var. Ben şimdi tasavvuf hocasıyım. Tasavvufta bir sınıfta bir keramet göstersem herkes peşimden koşar. Bu da benim nefsimin hoşuna gider. O yüzden Allah dostları bu tür kerametleri hayz-ı rical, erkeklerin hayız halidir. Gizlenmesi, saklanması gerekir diye her zaman ifade ediyorlar.
Evet. Ve de her şeyi gerçek durumu ile bilmektedir. Hasan Basri Hazretlerinden bahsediyor. Zira Allah'ın kudreti gerçekte hikmetinin ardında saklıdır. Habibi Acemi ise bu tür sekir halinde olduğundan sebepleri araya koymaksızın gerçek faile yani Allahü Teala'ya kesin yakini inançla taşımaktır.
İnançla taşıdığı için de Allah onun inancını gerçekleştirir. Geçen hafta öyle değil miydi? Hani İmam Rabbani Hazretleri buyurmuş hadis-i şerifte. Ben diyor kulumun zannı üzerineyim.
Evet.
Şimdi kulun zannı eksikse Allah'ın tecellisi onu eksik oluyor. Ne demek kulumun zannı üzerineyim? Bir adam dese ki ya Allah bana illa doktor olursam para verir, olmazsam aç kalırım diye düşünüyorsa Allah diyor buyur, buyur kulum madem. İlla sen yani tıptan ve doktorluktan medet umuyorsun.
Hı hı.
Hadi bakalım ol da madem onu kendi haline bırakıyor. Bir adam dese ki ya Allah Celle Celaluhu ben çalışayım çabalayayım ama rızkı veren Allah'tır. Rabbim bir yerden gönderir derse Allah o kulunu yolda bırakmıyor. O zannı üzerine ona ummadığı yerden ayette buyurulduğu üzere Estağfirullah ve yerzuku min haythu la yahtesib. Ummadığı yerden rızkını gönderiyor. Bunun biz çok örneklerini görüyoruz toplumda. Geçen abi arkadaşım anlattı. İngiltere'de çalışan bir arkadaşım. Böyle saç sakalı Müslümanca uzunca falan filan. Patronu bir gün kızmış. Seni işten atacağım demiş. Yani sen bir daha iş bulamazsın aç kalırsın falan diye. Böyle biraz da korkutmak, belki acı çektirmek için de yapmış olabilir. O da demiş patron demiş sen bilirsin vallahi hiç umurumda bile değil. Allah demiş Rezzak. Adam bunu duyunca demiş ya Allah ne? Allah Rezzak. Ne demek o? Allah demiş rızkı veren sen değilsin ki. Rızkı veren Allah benim Rabbim benim rızkımı toprağın altından, gökyüzünün efendim derinliklerinden, bulutlardan bir yerden indirir bana verir. Bunu deyince patron şok olmuş.
Patron Müslüman
Petron
değil
İngiliz,
değil mi?
Yok, Müslüman İngiliz. Değil. Yani bu bir Müslümanın Allah'a tevekkülünü görünce böyle şok olmuş. Maaşına zam yapmış. İşine son vermemiş. Yani eğer siz Allah'tan korkarsanız herkes sizden korkar.
Evet.
Allah Rezzak derseniz size zahiren rızkı getiren adam da sizin o tevekkülünüz karşısında teslim olur.
Evet.
Biz Türk milleti geçen hafta biraz bahsetmiştik.
Hı-hı.
Bu konuda da çok şüpheciyiz. İlla şunu yapalım, illa zengin olursak rızkımız gelir. Hiç alakası yok.
Evet.
Allah-u Teala isterse çölde Hazreti İsmail'e zemzeme akıttı. Bak bugün onun torunları olan yine İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesidir bu. Allah'ım en iyi meyveleri ver diyor. Allah-u Teala bugün petrolün hatırına, orada hiç meyve yetişmez ama toprağın altından çıkan kara altın, dünyanın en güzel meyvelerini oraya yine ne yapıyor? Çekiyor.
Evet.
İnsana para kazanmak için oraya götürüyor. Velhasıl kelam bu iman ayrı bir mesele. Yakini iman hepimizin Allah nasip etsin. Ama sebepler alemine inelim.
İnşallah hocam. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani adlı eserinde kader mevzuyla alakalı bu mektubunda şöyle devam ediyor. Tekmil ve irşat makamında iş görmekse harikuladelikler göstermek suretiyle iş görmekten farklıdır.
Şimdi yani siz irşat makamına geldiniz dedim ya biraz önce.
Evet.
Habibi Acem Hazretleri şeyhimiz olsa hemen boğazdan yürümeye kalkardık.
Hı hı.
Bu da böyle de mürşitlik yapamazsın ki. Topladın başına bir sürü insanı onları nasıl şeyhlik yapacaksın? Hasan-ı Basri Hazretleri bizim örneğimiz. Çünkü sünnete göre iş yapıyor. Sebeplere sarılarak iş yapıyor. Bugün Allah dostları öyle iş yapıyor yani. Tekkeler açıyorlar. Fakirler için zenginlerden efendim yardım istiyorlar. Onları biriktirip yemek pişirttirip yediriyorlar. Yoksa Allah dua eder birisi. Allah'ım her gece buraya 10 kazan yemek gönder. Ben de sabah dağıtayım. Ha. Siz yolunda olursunuz. Allah sizin bir kazanınıza 10 kazan bereketi verir.
Eyvallah.
Somuncu Baba gibi küçücük fırından bütün Bursa'ya ekmek dağıtırsınız. Bitmez. Ne bileyim ya bunlar olmuş olmaz değil. Peygamber Efendimiz ufacık bir oğlakla bilmem kaç yüz kişi, kaç yüz sahabesini Hendek Savaşı'nda doyurmuş. Hı hı. Bunlar olur ama sebeplere sarılarak olur. O yüzden gerçek mürşitlik budur. Bugün de maalesef tasavvufu anlamayan bazı kardeşlerimiz veya tasavvufa muhalif olanlar Hadi bakalım uçunda bir görelim. Şaklabanlık yani. Zannediyorlar tasavvuf demek cambazlık demek. Ya tasavvuf nefis terbiyesi, ihsan makamı. Yani Allah isterse hepimiz uçurur. Zaten cennette uçacağız. Burada da belki zaman zaman provasını yapabiliriz ama şimdi burada bütün bunları yapmaya kalkarsak o zaman cennete ne kalacak, değil mi?
Evet. Zira irşat makamında iniş durumu ne kadar fazla olursa irşat da o kadar mükemmel ve tam olmuş olur.
İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o miracın en yüksek ulvi derecelerinden meza galbasar ve madaa, o gabe kavsen dediğimiz o yakınlık makamından tekrar o dünyanın o sıcağına, yani en efendim zor hayat şartlarına, müşrikler bir yanda, kafirler bir yanda, efendim işte Yahudiler arkasında düşün, kuyusunu kazar. Bu ortama geri geliyor. Bu aşırı farklılık peygamberimizin irşadının tarih üstü, insan üstü çok muazzam olduğunu gösteriyor.
Evet.
Zaman üstü, yanlış söyledim. İnsan üstü derken zaman üstü yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşadını, rehberliğini bugün al koy. Sanki bugün bize inmiş gibi. 1000 sene sonra gelecek uzay çağındaki galaksiler arası gezen insanlara koysan onlar da aynı istifade bulunacak. Hiç değişen bir şey yok. 1400 önce şartları, onlar da Peygamber Efendimiz'in irşadı geçerli. Bugün de geçerli. Niye? Çünkü inişi ve çıkışı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok muazzam.
Evet.
Bizi haşa değerlendirmek bize düşmez de. Hani İmam Rabbani öyle söylüyor.
Evet.
Veliler de böyle diyor. İnişi de çok yüksek aşağı olsun. Çıkış da çok yüceler olsun ki daha çok irşad etsin.
Evet. Çünkü irşadın gerçekleşebilmesi için irşad edenle irşad edilen arasındaki bir ilişkinin bulunması zorunludur. Tam da sizin söylemiş olduğunuz.
Tabii şimdi yani insanlar, avam insanlar çalışıp para kazanarak, efendim sebeplere sarılarak, değil mi? 9 kere parasını çıklayarak iş görürken, yürüyerek, terleyerek, tarlasını ekerken iş görürken, siz şimdi mesela niye bir melek gelmedi peygamber? Niye cinden bir peygamber gelmedi? Çünkü alaka yoktu. Bir cin bir insana rehberlik yapamaz. Hatta İbn Acibi Hazretleri var. O da aynı şeyi söylüyor. Üç kimseden diyor şeyh olmaz. Vefat etmiş bir zat. Alakası kalmamış dünyayla. Evet. Efendim bizim sabık şeyhimiz çok iyi bir zat. Olabilir. İstifade edebilirsin, kitaplarını okursun. Ama benim başıma bir iş geldi. Ben şimdi bir işe gireceğim mesela. Atıyorum kasap olacağım. Gider üstadıma söylerim. Efendim kasap olayım. Der ki evlat sen kasap olma. Ya efendim işte kasap olmak haram değil. Helal kesim yaparım falan. Yok evladım. Sen şurada lazım. Sen gel çaycı olurum mesela tekkenin. Diyebilir. Sana bir irşatta bulunur. Veya kasaplık senin kalbin katılaşırsın diyebilir, değil mi? Vefat etmiş şeyhe bunu soramazsın ki. İkincisi cinlerden olmaz diyor. Üçüncüsü erkeklere kadınlardan şeyh olmaz. İrtibat yok çünkü. Ben cihada gideceğim, savaşacağım. Bir hanım nasıl vazifeli olmadığı bir işten bir erkeğe yol gösterir? Erkek hanıma yol gösterir. Çünkü erkeklerin sorumluluk alanı daha fazla. Erkek evde yemek pişirmek de mesul yerine göre. Eşi yoksa çocuklara yemek de pişirebilir. Ertesi gün eline kılıç alır. Savaşmaya da gidebilir.
Evet.
Ama hanımlar evde yemek pişirir de. Yanlış anlaşılmasın bu. Sakın yani. Bugün feminizm çok güçlü olduğu için bu tür kelimeleri kullanırken bile korku korku söylüyoruz.
Evet.
Yani erkekler kadınlara rehberlik yapma işi daha şansı yüksek. Ama pek çok konu var ki hanımların erkeklere rehberlik yapması mümkün değil o sahalarda. O yüzden İbn Acibe'nin görüşü de bu. Çünkü alaka zayıf. Tabii ki erkek kadın alakası var ama cihat konusunda yok mesela.
Yapı itibariyle de
tabii,
müsait değil
tabii,
zaten.
Bazı konular öyle yani. Evet.
Bu ilişkide ancak iniş durumunda kurulabilir. Bu irşat edenle irşat edilen arasındaki ilişkiden bahsediyor.
Ya ne demek? Halkın içine inecek, halk gibi yaşayacak. Gerçi bir farkı var. Bir peygamber halkın içine inse, onlar gibi çalışıp kazansa, çarşıda, pazarda geziyor. Ayet-i Kerime diyor ya, ne biçim peygamber? Bizim gibi çarşıda, pazarda geziyor. Onlar küçümsüyorlar maalesef. Halbuki tam tersi, sevinmeleri lazım. Peygamber çarşıda, pazarda gelsin ki onlara rehberlik yapsın.
Eyvallah.
Gökyüzünde bulutların arasında gezse nasıl peygamberlik yapacak? Veya nasıl o halk o peygamberden istifade edecek? Aralarında işte istediği zaman durdurup ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu konuda fetva ver, bize yol göster, değil mi? Bazen gidip evinden zorla çıkarmaya kalkıyorlar. Hani bazen edebi de aşıyorlar Peygamber Efendimizin tabi ahkamını da Allah-u Teala koruyor. Aman sesinizi yükseltmeyin. Onu rahatsız etmeyin. Tamam aranızda ama irtibatı da bazen aşırı da yani böyle hani senli benli kahve arkadaşı gibi de görmeyin Peygamber Efendimizi. O sizin yani rahmetelil alemin peygamberiniz. saygıda kusur etmeyin diye Allah-u Teala bazen peygamberi savunmak durumunda kalıyor.
Evet.
Çünkü insanlar bazen haddi de aşabiliyor maalesef. O yüzden inişi çok olacak ki irtibat güçlü olsun.
Evet. Şu bilinmesi gereken bir durumdur ki bir mürşit ne kadar üstün olursa genelde sebepler alemine inişi o kadar da çok olur.
Allahu Ekber. Şimdi yani bütün bizim tasavvuf algımızı alt üst edecek
bir cümle.
Bir cümle. Yani şimdi Türkiye'de kime sorsan orta halli vatandaşa hatta pek çok tarikat erbabına derler ki şeyh dediğim böyle havada uçacak, böyle ne bileyim kerametler gösterecek. Aman Allah'ım hep her işi böyle kerametli olacak. Bir de diyor ki tam tersine ne kadar diyor güçlü şeyh mürşit ise o kadar sebeplere sarılır. Para toplar cami yaptırır, para toplar okul yaptırır. Efendim Afrika'ya para toplar kuyu açtırır. Efendim köy köy gezer, kasaba kasaba gezer. Kendi yetişemediği yere başka efendim hizmetli kardeşleri gönderir. Bu sebepler alemi işte. Yani cefa, yolculuk değil mi? Bir sürü sıkıntı yani. Hep bunları böyle kerametle falan gidiverse, rüyalara girse de hiç buna gitmeye gelmeye gerek kalmasa iyi olmaz mıydı? Bize göre öyle gözüküyor.
Evet.
Ama böyle değil.
Bu nedenledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yükselişi herkesten daha yukarıda olmuş, iniş esasında da herkesten daha aşağı inmiştir.
Biraz önce açıklamaya çalıştık işte. Evet. Peygamber Efendimizin yükselişi de çok muazzam. Hiçbir peygambere nasip olmayan şekilde. İnişi de hakikaten yani çok zor şartlar. Allah alem şöyle bir şey diyebilir miyiz bilmiyorum da işte peygamberlerin genelinde yani bizim peygamberimiz bir tarafa hep bunu görüyoruz. Yükselişleri de var. İnişleri de var yani. Nuh Aleyhisselam 900 sene azdı. Kolay değil. Eyyub Aleyhisselam'ın çektiği hastalık en aşırısı.
Evet.
En altı art. Daha ilerisi yok. Bütün diyor Eşrefoğlu Rumi Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığını anlatırken böyle diyor etinin hepsini yediler o kurtlar. Her biri hıyar kadar diyor. Saltalık kadar yani. Büyük büyük olmuş kurtlar.
Evet.
Sadece kalbine, kaslarına ve diline dokunmamışlar.
Kalbine, tarafına, kaslarına ve diline.
Böyle diyor vücudu delik deşik olmuştu. Bir yerden bakınca diğer tarafa gözükürdü. Şeklinde. Yani o kadar. Süleyman Aleyhisselam'ın şeysi de öyle. Mülkü. O da çok ulaşılmayacak bir mülk. Rüzgara binip istediğin yere gidiyorsun. Var mı böyle bir lüks bugün? Bugün dünyanın en zengin ülkelerin cumhurbaşkanları bile uçağa binip 10 saat uğraşıyor yani. Uçak düşerse de ayrı bir konu. Yani Allah-u Teala peygamberlerine bunu tattırıyor. Süleyman Aleyhisselam bunu tatmış. En üste çıkmış. Sonra en altta da inmiş. Bir kurtcağız şeyini kemirdiği için asasını. Bir kurdun şeyine düşmüş yani. Hep böyle bu eğitim sürecinde peygamberler en yüksek ikramlara aynı zamanda da en zor şartlara uğradıkları için bize olan örneklikleri çok fazla.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları hayatında vefat etmiş. Yani çocuğunu kaybeden babaya, anneye örnek. En zengin olmuş. Bazen ganimet geliyor. Medine'nin en zengini Peygamber Efendimiz o akşam. Ama ertesi sabah en fakiri yine Peygamberimiz. En zenginken sabah dağıtmış hepsini. Hatta kendine Allah'ın ayırdığı payı da dağıtmış. Evlerine haber gönderiyor annelerimize. Evde hurma var mı? Bir fakir geliyor bazen. Bütün ailelerine haber gidiyor. Hepsinden evde ya Resulallah hiçbir şey yok. Bu ne biçim bir yani akıl almaz, akıl ötesi bir durum değil mi?
Evet.
Daha iki gün önce aynısını Ayşe validemizde görüyoruz. Çok yüklü bir miktarda bir peygamberin vefatından sonra oluyor bu. Meblağ gelmiş. Hepsini dağıtmış demiş ki hizmetçisi akşama efendim yemeğimiz yok. Keşke demiş hani iki dirhem dinar bana verseydiniz biraz bir şey alırdım diyece. Aklıma gelseydi verirdim demiş yani. O kadar dünya ile alakaları zayıf ki.
Evet.
Yani bu kadar uçlarda
yaşıyorlar.
Bu da irşadın güzelliği oldu yani. Peygamber Efendimiz büyük bir başarılı komutana Fatih Sultan Mehmet'e de örnek. Mekke'nin fethi, İstanbul'un fethi. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz çocuğunu kaybetmiş acılı bir anneye de örnek. Başarılı bir tüccara da örnek.
Evet.
Ama savaş kaybetmiş Uhud'da, dişleri kırılmış. Böyle zor zamandaki bir komutana da örnek.
Evet.
Şimdi düşünün ki Peygamber Efendimiz çok böyle zengin yaşasaydı fakirlere örnek olamazdı. Hep bekar yaşasaydı
Evlere
örnek olamazdı. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hayatında herkese, toplumun her katmanına, fakirine, zengine, komutanına, normal insanına rehberlik var.
Evet.
İşte iniş ve çıkış. Yani yanlış bir iniş çıkış Türkçe'de yanlış anlaşılıyor. Yani manevi yükseliş ve manevi inişi diyelim de doğru anlaşılsın.
Evet.
Yani gel git manasında değil bu.
Evet. Böyle olduğu için de onun daveti en mükemmel davet olmuş oluyor. Bütün mahlukata peygamber olarak gönderilmiştir.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün mahlukata peygamber olarak gönderilmiş. Bunu Süleyman Aleyhisselam hayatında da görüyorsun değil mi? Karınca ile de konuşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir deve inleyip diyor ki açım. Yavrum da aç. Hemen çağırıyor sahibini. Bu hayvanı diyor aç bırakma. Bütün sütünü savma. Bak peygamber Efendimiz. Ta yani ağaçlara kuşlara da peygamber. Cinlere de peygamber. Hepsinin derdiyle ilgileniyor. Bir gün bir yakılmış karınca yuvası görüyor. Ne kadar üzülüyor. Bir kuş efendim ayrılmış yavrularını almış sahabeden. Aman yerine koyun onları, annesini incitmeyin diyor.
Evet.
Yani nasıl bir rahmetli peygamber. Yani insanların her katmanı demiyoruz artık. İnsanların değil, bütün varlığın her katmanına peygamber neredeyse.
Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en aşağı kadar inmek suretiyle herkesle bir ilişki kurabilmiş ve fayda verebilmesi en mükemmel şekliyle gerçekleşmiştir.
Yani bu mektup kadar son zamanlarda böyle sorulara cevap verici bir mektup okumamıştık Sami Bey kardeşim.
Evet.
İnşallah dinleyicilerimiz de istifade ederler.
İnşallah.
Yani bu peygamberlerin hayatındaki iniş çıkışlar çok önemli. Biz de bunları yaşayamıyorsak bile yaşamaya çalışmamız lazım. Nasıl mesela? Şimdi hacca umreye gidiyoruz değil mi?
Evet.
Geçenlerde bir kardeşimiz dedi ki ya dedi VIP'ye gitti. VIP hac yaptık. Dedim ya kardeş nasıl oluyor VIP hac? Dedim VIP hac yani haccın mantalitesine aykırı. Yani İbrahim Aleyhisselam çocuğunu bırakıyor. Hacer validemizle beraber o Mekke çöllerine. Su yok, yiyecek yok. Hacer anamız Safa ile Merve tepe arasında koşturuyor. Ah bir su, bir yudum su diye. Sen şimdi o peygamberlerin hatırasını canlandıran hac ve umre efendim ibadetlerinde bir elin yağda, bir elin balda neredeyse otobüsün camından da şeytan taşlayarak böyle evet. Umre olmaz. Böyle hac olmaz. Orada hiç olmasa değil mi? Diğer Müslümanlarla beraber o şeyi paylaşalım. Şimdi inşallah Ramazan'a yaklaşıyor. Birçok kardeşlerimiz umreye gidecekler inşallah. Orada şöyle bir garip Afrikalı Müslüman arasına katılalım.
Evet.
Onların yediklerinden biz de yiyelim ya. Ölmeyiz merak etmeyin. Yani onların acılarını, şeylerini biz de paylaşalım. Zaten elhamdülillah orada Allah'a hamdolsun ki tam bir eşitlikte esasında değil mi? İşte Mekke'de, Kabe'de veyahut da Medine'de iftar yapıyorsunuz. Diğer evet. Müslümanlarla beraber 3-5 tane hurma, bir kap yoğurt, ondan sonra bir dilim ekmek. İşte bu güzel bir şey. Yani belki otelinizde her şey var ama orada onlarla en azından durum paylaşmak bu insanın işte irşat gücünü artırıyor. Hani hocanın meşhur hikayesi vardır. Hoca damdan düşmüş. Her tarafı ağrısızı içinde. Herkes geliyor falan. Hocam geçmiş olsun. Hocam nasılsın falan filan. Ya diyor içinde damdan düşen var mı? Çatıdan düşen varsa o gelsin. Benim halim o anlar diyor.
Eyvallah.
O yüzden hayatın her türlü yani acısını şimdi bazı kardeşlerimiz ya Allah'ım bu bela benim başıma niye geldi? Gelsin kardeşim. Vardır Allah'ın onda bir hikmeti. O senin başına o bela gelecek ki atıyorum işte fakir olacaksın. Fakirlerin halini anlayacaksın.
Evet.
Bir zaman ben de öyle diyeyim diyeceksin. Belki Allah çocuğunu eline alacak. Diyeceksin benim de yavrumu Allah elimden aldı. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kadın dövünü ağlıyor mezarlıkta. Hanım diyor ne oldu? Ne ağlıyorsun? Dövünme. Çocuğum öldü diyor. Yani demiyor da benim başıma gelen senin başına gelseydi seni de gördük diyor.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz başına gelmedi mi? Geldi.
Evet, geldi.
Ama dövündü mü Allah Resulü?
Hayır.
Dövünmedi. İşte örnek. O kadına örnek. Mezarlıkta ağlayan kadına peygamberimiz en büyük örnek. Çünkü kaç tane evladı hayatında vefat etti. Fatıma validemiz hariç. Ağladı da. Gözünden yaş geldi ama isyan efendim dövünmek yok işte.
Evet.
Bunlar peygamberimizin her hayatın değişik sahasına inmesini ve o sahadaki örnekliğini bizlere gösteriyor.
Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Bu programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yine bir sonraki programda yine bu mektuptan devam edelim inşallah. Bayağı da bir uzunca mektup.
Uzunca ama şöyle diyeyim Sami Bey kardeşim yani bayağı güzel konulara girdik. Yani tasavvufun aslı olan işte kerametle velayetin ilişkisi, kerametin sebeplerle olan ilişkisini gördük.
Evet.
Yani her keramet gösteren sebepleri aşabilir mi? Diyor ki İbn Ataullah el-İskenderani Hazretleri, kerametler diyor kaderin duvarını aşamaz. Allah bir kader ördüyse orada kerameti de sökemezsiniz. Allah bir kader yazmış. O kaderi de siz görüyorsunuz. Ben keramet göstereyim de tarihi tersine çevireyim.
Evet.
Bu da mümkün değil. Yani bu kerametler konusunda daha böyle geniş bakmak lazım. Geçenlerde bir yerde bir sempozyum oldu. Oradaki kardeşlerimiz keramet de yoktur, mucize de yoktur. Bazı sufiyenin 3-5 böyle hatalı konuşan tiplerine bakarak mucizeyi, keramet, her şeyi inkar ettiler. Evet. Yani aşırılıklar çok var bugün. Bir kısmı insanlar hep kerametle yaşamak, sebeplerden kopmak, tasavvuf adına havalarda uçmak istiyor. Olmaz. Havada uçacağız. Sekir halde olacak ama esas Allah bizi bu dünyada kul olarak göndermiş.
Evet.
Hazreti Mevlana diyor ki Allah diyor sana el ayak vermiş. Bu şuna benzer diyor. Efendi diyor kölesini çağırmış, eline bir bel vermiş, toprağa göstermiş. Bir şey konuşmuyor ama. Ne anlaşılır bundan? Kölesine şu emir veriyor ki toprağa belle. Sür.
Evet.
Allah bize el ayak vermiş. Bu el ayak madem kerametle mucizeyle yaşasaydık ele ayağa, dişe, tırnağa ihtiyaç olmazdı.
Evet.
O yüzden bu konuların anlaşılmasında bence iyi anlaşılmasında fayda var hepimiz için. Yoksa tasavvufun içindeki pek çok kardeşimiz de bu konuları anlamayıp yanlış böyle işler yapıyorlar maalesef.
Peki hocam, Allah razı olsun.
Biz de yapıyoruz ama başkalarını evet, suçlamayalım. Evet. En başta kendimiz yani bütün bu hataları yapıyoruz. İmam Rabbani Hazretleri Allah razı olsun hepimizi uyarıyor.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim.